Yürümek. Henry David Thoreau. Seslendiren Seval Delikara. Doğayı uygar olmak dışında bir özelliği olmayan bir özgürlük ve kültürün karşıtı olarak mutlak özgürlük ve yabanılığı savunmak istiyorum. İnsanı toplumun bir üyesi olarak değil, doğanın sakinlerinden biri, onun bir parçası saymak istiyorum. Sivri bir çıkış yapmak, sakıncası yoksa çarpıcı bir beyanda bulunmak istiyorum. Çünkü medeniyetin yeterince savunucusu var. Din, aile ve hepimiz bu işi üstlenmeye hazırız. Hayatım boyunca yürümek, yani yürüyüşe çıkma sanatını anlamış olan, deyim yerindeyse boş gezme konusunda deha sahibi olan bir iki kişiyle belki tanışmışımdır. Sauntering kelimesi, orta çağda kutsal topraklara gidiyorum diyerek ülkeyi dolaşıp dilenen başıboş insanlar için çocukların, bakın bir Saintera, bir Saunterer, bir kutsal toprakçı geçiyor diye bağırışlarından türemiştir. Aslında söyledikleri gibi kutsal topraklara falan yürümeyen bu gezginler sadece birer avare ve serseridirler. Benim kastettiğim şekliyle olumlu anlamda saunterırsa gerçekten kutsal topraklara yürüyendir. Bazılarıysa bu kelimenin toprağı ve evi olmayan anlamındaki sens terra'dan türetildiğini söylerler ve bu da yine olumlu anlamda bir evi olmayan ama aynı zamanda her yerde evinde olan anlamına gelecektir. Belki de en büyük aylak sürekli evde oturan kişidir. Olumlu anlamıyla bir saunterırsa kıvrılarak akan ve aslında büyük bir azimle denize ulaşmak için en kısa yolu bulmaya çalışan bir nehir kadar aylaktır. Ama ben ilk söz ettiğim ve gerçekten de en muhtemel olan türetimi tercih ediyorum. Çünkü her yürüyüş gidip kutsal toprakları geri almak için içimizdeki Müzevi Pierre tarafından vaaz edilmiş bir haçlı seferi gibidir. Bu doğru. Bizler hatta hiçbir zorlu ve sonsuz teşebbüse kalkışmayan günümüz yürüyüşçüleri bile birer yüreksiz haçlı neferiyiz. Seferlerimiz birer gezintiden ibaret ve dönüp dolaşıp her akşam kürkçü dükkanına döneriz. Yürüyüşün yarısı kendi adımlarımızı tekrar etmekten ibarettir. Aslında en kısa yürüyüşe bile sonsuz bir macera duygusuyla, asla geri dönmemek üzere, öksüz bıraktığımız krallığımıza yadigar olarak mumyalanmış kalplerimizi göndermeye hazır bir şekilde çıkmamız gerekir. Baba ve annenizi, erkek ve kız kardeşlerinizi, karınızı ve çocuğunuzu ve arkadaşlarınızı terk etmeye hazırsanız, yani borçlarınızı ödeyip, vasiyetinizi hazırlayıp, tüm hesaplarınızı kapattıysanız, ve özgür biriyseniz artık yürüyüşe hazırsınız demektir. Benim deneyimime gelirsek, refakatçim ve ben, çünkü bazen yanımda bir refakatçim oluyor, yeni ya da aslında eski bir düzenin şövalyeleri, birer aquastrin, şövalye, reader veya rider olarak değil, bence daha da eski ve daha saygıdeğer bir sınıf olan yayalar olduğumuzu hayal edip eğleniriz. Süvarilerin bir zamanlar sahip oldukları yiğitlik ve kahramanlık ruhu artık yayalara, serseri şövalyelere değil serseri yayalara geçmiş ya da düşmüştür. Yaya bir bakıma din, devlet ve halktan sonra gelen dördüncü sınıftır. Bazen buralarda bu asil sanatın icrasında yalnız olduğumuzu hissetsek de doğruyu söylemek gerekirse en azından kendi söylemlerine göre hemşerilerimin çoğu benim gibi yürüyüşlere çıkmak istemekte ancak yapamamaktadır. Bu mesleğin sermayesi olan boş vakit, özgürlük ve bağımsızlığı hiçbir servet satın alamaz. Bu ancak Tanrı'nın takdiridir. Yürüyüşçü olmak doğrudan cennetten bir lütuf gerektirir. Yürüyüşçüler ailesine doğmanız gerekir. Yürüyüşçü olunmaz, yürüyüşçü doğulur. Gerçekten de bazı hemşerilerim 10 yıl önce yaptıkları ve ormanda yarım saatliğine kaybolacak kadar şanslı oldukları bazı yürüyüşleri hatırlar ve bana anlatırlar. Ama bu elit sınıfa dahil olabilmek için ortaya attıkları tüm iddialara karşın o günden beri ana yoldan ayrılmadıklarını çok iyi biliyorum. Ormancı ve haydut bile olsalar eski bir varoluşun hatırasıyla şüphesiz ki bir an için keyif almışlardır. Tüm dünyevi meşgalelerden tamamen arınmış olarak ormanlarda, tepelerde ve tarlalarda günde en az 4 saat ve genellikle daha da uzun süre gezmezsem sağlığımı ve moralimi koruyabileceğimi sanmıyorum. Ne düşündüğümü merak ediyor olabilirsiniz. Bazen tamirci ve esnafların sadece bütün sabahlarını değil, tüm öğleden sonralarını da dükkanlarında bacak bacak üstüne atıp oturarak geçirdikleri hatırlatıldığında, sanki bacaklar ayakta durmak ya da yürümek için değil de oturmak için yaratılmışlar gibi, şimdiye kadar çoktan intihar etmemiş oldukları için övgüye değer olduklarını düşünürüm. Odamdan bir gün çıkmasam pas tutmaya başlayan ben, kimi zaman yürüyüşe ancak saat 11'de ya da öğleden sonra 4'te çıkabildiysem, yani günü yakalamak için çok geç kalmışsam ve gecenin gölgeleri gün ışığıyla iç içe geçmeye başlamışsa, kefaretini ödemem gereken bir günah işlemiş gibi hissederim. Kendilerini gün boyu, haftalarca ve aylarca, evet ve yıllarca dükkan ve ofisleri hapseden komşularımın tahammül sınırları ve ahlaki duyarsızlıkları karşısında hayretler içinde kaldığımı itiraf ediyorum. Bu insanların mayası neyle karılmıştır bilmiyorum. Üstelik onlar saat öğleden sonra 3'te hala sabahın 3'üymüş gibi otururlar. Bonaparte sabah saat 3'te gösterilen cesaretten bahseder. Ama insanın böylesi güçlü sempati bağlarıyla bağlı olduğu bir garnizonu aç bırakarak yerinden çıkarması, günün bu saatinde tüm günü birlikte geçirmiş olduğu kendisini karşısına alıp hala keyifle oturabilmesi çok daha büyük bir cesaret ister. Nasıl oluyor da bu saatlerde ya da diyelim öğleden sonra 4 ile 5 arasında sabah gazetesi için geç, akşam gazetesi içinse erken bir saatte bir alay antikalaşmış ve amatör düşünce ve parlak fikrin sokağın başından sonuna kadar duyulan büyük bir patlamayla dört bir yana savrulup havalandırılmasıyla bu musibet kendi kendini iyileştirmiyor anlamıyorum. Erkeklerden daha da fazla eve hapsolmuş olan kadınların nasıl bütün gün durabildiklerini bilmiyorum ama çoğunun fazlaca ayakta durmadığına dair şüphelerim var. Bir yaz günü öğleden hemen sonra köyden eteğimizin tozuyla dönerken tamamen dorik ya da gotik tarzdaki ön cepheleriyle insana inanılmaz bir güven duygusu veren o evlerin önünden hızla geçerken, refakatçim bu saatlerde içerideki herkesin muhtemelen uyuyor olduğunu fısıldar. Asla içine kapanmayıp sonsuza dek dik duran, göze çarpan ve evdeki uykuculara bekçilik yapan mimarinin güzelliğini ve görkemini ancak o zaman fark ederim. Şüphesiz burada mizaç ve her şeyden önce yaş büyük rol oynar. İnsan yaşlandıkça hareketsiz durma ve kapalı yerlerde yapılacak işlerle uğraşma yetisi artar. Hayatın sonbaharı yaklaştıkça alışkanlıklarda da yaprak dökümü yaşanır ve kişi artık güneş batmadan hemen önce çıkıp yarım saat içinde ihtiyacı olan yürüyüşü tamamlayabilir. Ama benim sözünü ettiğim yürüyüşün hastaların belirli saatlerde ilaç almaları gibi yapılan egzersiz denen şeyle, ağırlık ya da sandalye sağlamayla ilgisi yoktur. Bahsettiğim yürüyüşün kendisi o günün teşebbüsü ve macerasıdır. Egzersiz yapmak istiyorsanız yaşamın pınarlarını bulmaya gidin. Düşünün ki insan sağlıklı olmak için elinde ağırlıklar sallarken bu pınarlar onun aklından bile geçmeyen uzak çayırlarda akmaktadır. Wurzford'un hizmetçisinden efendisinin ofisini göstermesini istediğinde hizmetçi şöyle cevap vermiş. Kütüphanesi burası ama ofisi dışarıda. Dışarıda güneş ve rüzgar altında fazla zaman geçirmek şüphesiz ki insanın kişiliğini bir miktar kabalaştıracak. Ağır işlerin ellerimizin dokunuşundaki kibarlığı alışına benzer bir şekilde ya da yüzümüz ve ellerimizde olduğu gibi yaratılışımızın incelikli özellikleri üzerinde de daha kalın bir deri tabakası oluşmasına neden olacaktır. Evde oturmaksa buna deride incelme denemez ama bir yumuşaklık ve pürüzsüzlükle birlikte bazı etmenlere karşı duyarlılık artışına sebep olabilir. Belki de güneş üzerimizde biraz daha az parlarsa ve rüzgar üstümüzden daha az eserse, zihinsel ve ahlaki gelişimimiz için önemli olabilecek bazı etkilere daha açık olabiliriz ve şüphesiz ki kalın ve ince deri arasında doğru dengeyi bulmak önemlidir. Fakat bence oluşan bu kabuklar çabuk dökülür ve doğal tedavisi geceyle gündüz, kışla yaz, düşünceyle deneyim arasındaki dengedir. Dışarıda ne kadar çok kalırsak düşüncelerimizde de o kadar fazla hava ve gün ışığı olacaktır. Ataletin uyuşuk parmaklarına kıyasla işçinin nasırlı avuçları dokunuşuyla kalbi titretir ve şeref ve hamasetin incelikli dokularına daha aşinadır. Bütün gün yatıp kendini deneyimin esmerliği ve nasırlarından uzak ve beyaz gören şey ancak ve ancak aşırı duygusallıktır. Yürüyüşler bizi doğal olarak tarla ve ormanlara götürür. Sadece bahçe ve çarşılarda yürüseydik halimiz nice olurdu. Bazı filozof cemaatleri bile sütunlu galeriler boyunca açık havada yürüyüşler yaptıkları çınar koruları ve ağaçlı yürüyüş yolları oluşturmuşlardır. Elbette ayaklarımız bizi o yöne götürmüyorsa adımlarımızı ormana yöneltmenin bir faydası yoktur. Bedensel olarak ormanın içine doğru 1 kilometre yürüyüp de ruhsal olarak oraya varmamış olursam endişelenirim. Öğleden sonra çıktığım yürüyüşlerde o sabahki meşgalelerimi ve topluma karşı sorumluluklarımı unutmak isterim. Ama bazen köyü üzerimden atmakta zorlandığımda olur. Bir iş hakkındaki düşünceler kafamda dönüp durur ve ben bedenimin olduğu yerde değilimdir, aklım başımda değildir. Orman dışında bir şey düşüneceksem, ormanda ne işim var? Kendimden şüphe ederim ve kendimi bu kadar işe kaptırmış olduğumu, iyi işler dediklerimizden bile olsa fark ettiğimde, ki bazen olabiliyor, tüylerim diken diken olur. Yaşadığım köye birçok güzel yürüyüş rotası sunuyor ve yıllardır neredeyse her gün ve bazen arka arkaya günlerce yürümüş olmama rağmen hala bunları tüketmiş değilim. Yepyeni bir manzara benim için büyük bir mutluluk kaynağıdır ve hala herhangi bir öğleden sonra bunu elde edebiliyorum. 2-3 saatlik bir yürüyüş beni hiç ummadığım kadar garip yerlere götürebiliyor. Daha önce görmemiş olduğum bir çiftlik evi bana bazen benim krallığının toprakları kadar güzel geliyor. Aslında 10 kilometre yarı çaplı bir daire ya da bir öğleden sonra yürüyüşle ulaşılabilecek sınırlar içindeki peyzajın içerdikleriyle 70 yıllık bir insan ömrünün sunabildikleri arasında bir tür uyum bulmak mümkündür. Bu alan size hiçbir zaman tümüyle tanıdık gelmeyecektir. Son zamanlarda insanlığın ev inşa etmek, ormanları ve büyük ağaçları kesmek gibi sözde ilerlemelerinin neredeyse hepsi aslında sadece peyzajı bozmakta ve onu daha ehli ve ucuz hale getirmektedir. Keşke insanlar çitleri yaksalar ve ormanı rahat bıraksalar. Yarısı çürümüş, bir ucu çayırların içinde kaybolup gitmiş çitler gördüm. Cennet ayağına kadar gelmiş olmasına rağmen yanından gelip geçen melekleri görmeyip, eski bir kazığın izini arayan dünya malının derdine düşmüş bir pintiyle, yanında arsasının sınırlarını arayan bir haritacı vardı. Tekrar baktığımda adamın etrafında zebanilerle Hedis'te bir bataklığın ortasında durduğunu gördüm. Elbette sınırlarını, yani eskiden kazık çakılı olan yerde duran üç küçük taşı bulmuştu ve daha yakından baktığımda yanındaki haritacının Karanlıklar Prensi olduğunu gördüm. Kendi kapımın önünden başlayıp 10, 15, 20 kilometre boyunca, hatta herhangi bir mesafede başka hiçbir evin önünden, tilki ve minklerin kullandığı yollar dışında hiçbir yoldan geçmeden rahatlıkla yürüyebiliyorum. Önce nehir kenarı, sonra dere, sonra çayır ve ormanın kıyısına geliyorum. Etrafımda kimsenin yaşamadığı kilometre karelerce alan var. Tepelerden baktığımda medeniyeti ve insan yerleşimlerini uzaktan görebiliyorum. Buradan bakıldığında çiftçiler ve tarlaları genellikle dağ sıçanları ve onların yuvalarından daha belirgin görünmüyor. İnsan ve işleri, din, devlet ve okul, sanayi, tarım ve en endişe verici olanı siyaset. Bunların arazide ne kadar az yer kapladığını görünce memnun oluyorum. Siyaset dar bir alan. Ona giden yolsa çok daha dar. Bazen gezginleri oraya yönlendiririm. Siyaset dünyasına gitmek istiyorsan geniş yolu izle. Şu pazarcıyı izle. Onun peşinden ayrılma ve seni doğruca oraya götürecektir. Çünkü o da sonuçta sadece kendi alanını kaplar ve her yerde değildir. Bu alandan sanki bir fasulye tarlasından geçer gibi geçip ormana giderim ve unutulup gider. Yarım saat içinde bir yıl boyunca kimsenin uğramayacağı yerlere yürüyebilirim ve orada siyaset yoktur. Çünkü politika puro dumanı gibidir. Köy, yolların vardığı yerdir. Bir nehrin döküldüğü göl gibi ana caddenin bir açılımıdır. Yolların kol ve bacaklarını oluşturduğu bir bedendir. Bir kavşak noktası. Gezginlerin geçiş ve konak yeridir. Village kelimesi Latince villadan türemiştir ve via, yani yol ya da daha eski vet ve bella kelimeleri varo tarafından taşımak anlamındaki veho'dan türetilmiştir. Çünkü villa bir şeylerin getirildiği ve götürüldüğü yerdir. Çete kurarak geçimini sağlayanların, kötülük yapanların aldıkları söylenirdi. Dolayısıyla Latince vilis ile bizim vile ve villian da buradan gelir. Bu da köylülerin ne tür bir yozlaşmaya eğilimi içinde olduklarını göstermektedir. Onlar kendileri yolculuk yapmasalar da yanlarından ve üzerlerinden geçen yolların yorgunudurlar. Bazıları hiç yürümez, bazıları sadece ana caddelerde yürür. Pek azıysa arsaların içinden geçer. Yollar, atlar ve iş adamları içindir. Ben bunları nispeten daha az kullanırım. Çünkü bunların gittiği herhangi bir meyhaneye, bakkala, ahıra ya da depoya ulaşmak için acelem yoktur. İyi bir binek atıyımdır ama arabaya koşulmayı tercih etmem. Manzara ressamları yolları belirtmek için insan figürleri kullanırlar. Benim figürümü ise bu şekilde kullanamazlar. Ben eski peygamberler ya da şairler gibi Manu, Musa, Homeros ve Şasır'ın yürüdüğü gibi doğaya doğru yürürüm. Siz buna Amerika diyebilirsiniz ama bu Amerika değildir. Onun kaşifi ne Americus Vespucius, ne Kolomb, ne de diğerleridir. Gördüğüm tüm sözde Amerikan tarihlerinden daha çok mitolojide bulunur. Ancak artık neredeyse kapanmış oldukları için sanki bir yerlere varıyorlarmış gibi yürünmeye değer birkaç eski yol vardır. Mesela bence artık Marlborough'ya çıkmayan, tabii beni götürdüğü bu yer Marlborough değilse, eski Marlborough yolu. Burada ondan bahsetmekten çekinmiyorum çünkü zannederim her kasabada bunun gibi bir iki yol vardır. Şu anda bu yöredeki arazilerin büyük bölümü hala özel mülk değildir. Manzara sahipsizdir ve yayalar nispeten özgürdür. Ama herhalde bir gün buralarda sadece birkaç kişinin kısıtlı ve ayrıcalıklı bir şekilde sefasını süreceği bir mesire yeri olarak parsellenecektir. İşte o zaman çitler çoğalacak ve insanların umumi yoldan ayrılmasını engellemek için tuzaklar ve daha başka makineler keşfedilecek. Tanrı'nın yarattığı yeryüzü üzerinde yürümek, bir beyefendinin topraklarına izinsiz girmek anlamına gelecektir. Bir şeyden yalnız başına keyif almak çoğu zaman ondan gerçekten alınabilecek olan keyiften kendini mahrum bırakmaktır. O halde kötü günler gelmeden fırsatlarımızı iyi değerlendirelim. Neden bazen hangi yöne doğru yürüyeceğimize karar vermekte zorlanırız? Bence doğa kendimizi şuursuzca ona teslim ettiğimiz takdirde bize doğru yönü gösterecek belli belirsiz bir manyetizmaya sahiptir. Hangi yöne yürüdüğümüz bizim için önemsiz değildir. Doğru bir yol vardır ama gaflet ve aptallık nedeniyle yanlış yola sapmaya son derece meyilliyizdir. Gerçek dünyada hiç çıkmamış olduğumuz ve içsel ve ideal dünyamızda çıkmayı çok sevdiğimiz o yolu sembolize eden bu yürüyüşe çıkmak isteriz ve elbette bazen yönümüzü seçmekte zorlanırız. Çünkü bu yol zihnimizde henüz tam olarak belirmemiştir. Yürüyüş yapmak için evden çıktığımda henüz adımlarımı ne yöne atacağım belli değilken kararı içgüdülerime bırakırım ve size garip ve saçma gelebilir ama kendimi eninde sonunda ve kaçınılmaz bir şekilde güneybatı yönüne, o yöndeki bir koruluk ya da çayıra, terk edilmiş bir meraya ya da bir tepeye doğru yürürken bulurum. İbremin sabitlenmesi zaman alır. Birkaç derece oynayabilir ve evet, her zaman güneybatıyı göstermez ve buna izin veririm. Ama daima batıyla güney-güneybatı arasında bir yeri gösterir. Benim için gelecek o yöndedir ve o taraftaki araziler daha el değmemiş ve zengin görünür. Yürüyüşlerimin sınırları bir çembere değil, daha ziyade bir parabole ya da eskiden geri dönmeyen birer eğri şeklinde oldukları düşünülen gezegen yörüngelerine benzer. Merkezinde güneş yerine evimin bulunduğu yörüngem batıya doğru açılır. Bazen 15 dakika boyunca kararsız bir şekilde dönüp durur ve sonunda belki bininci defa güneybatı ya da batıya doğru yürümeye karar veririm. Doğuya ancak mecbur kalırsam, batıyaysa özgür irademle giderim. Beni o tarafa götüren bir iş yoktur. Doğuda güzel peyzajlar ya da yeterince yabanıllık ve özgürlük bulabileceğimize inanmakta zorlanırım. O yönde yürüme düşüncesi beni heyecanlandırmazken batıya baktığımda ufukta gördüğüm ormanın güneşin battığı yere kadar kesintisiz bir şekilde uzandığına ve o tarafta beni rahatsız edecek bir kasaba ya da şehirle karşılaşmamın pek olası olmadığına inanırım. Bir tarafımda şehir, diğer tarafta yaban. Burada yaşadığım müddetçe şehirden gittikçe uzaklaşacak, yabana yaklaşacağım. Bu türden bir eğilimin hemşehrilerim arasında yaygın olduğuna inanmasam bu konuya bu derece vurgu yapmazdım. Avrupa'ya doğru değil, Oregon'a doğru yürümem gerekiyor. Ulus olarak o yöne doğru hareket ediyoruz ve insanlığın da doğudan batıya doğru ilerlediğini söylemek mümkün. Son birkaç yıldır güneydoğu yönünde Avustralya'ya doğru bir göç yaşanmaktaysa da bunun etkilerinin geriletici olduğu ve birinci nesil Avustralyalıların ahlaki ve fiziksel özelliklerine bakılırsa bunun başarılı bir deney olmadığı görülüyor. Doğulu Tatarlar Tibet'in batısında hiçbir şey olmadığını düşünürler. Dünya orada biter derler. Ötesi uçsuz bucaksız bir denizdir. Onların yaşadığı yer tam anlamıyla doğudur. İnsan ırkının adımlarını geriye doğru takip ederek tarihi öğrenmek ve sanat ve edebiyat eserlerini incelemek için doğuya, geleceğe gidercesine girişimci ve maceracı bir ruhla batıya gideriz. Atlas Okyanusu bize eski dünyayı ve kurumlarını unutma fırsatı veren bir liti akıntısıdır. Bu sefer başarılı olamazsak Styx'in kıyılarına varmadan önce ırkımızın son bir şansı daha vardır. Atlas Okyanusu'ndan 3 kat daha geniş olan Büyük Okyanus Litisi. İnsanın en kısa yürüyüşlerinde bile ırkının genel hareketine uyum göstermesi ne kadar dikkate değer ya da ne derece bir tuhaflık göstergesidir bilmiyorum. Ancak kuşlar ve dört ayaklılardaki göç içgüdülerine benzer bir şeyin, ki böyle bir içgüdünün bazen sincapları da etkilediği, onları toplu ve gizemli bir harekete sevk ettiği, anlatılanlara göre her birinin bir ağaç parçası üzerine binip, kuyruklarını yelken gibi kaldırarak en geniş nehirleri geçtikleri, daha dar geçişlerde ölülerini köprü olarak kullandıkları görülür, bahar aylarında evcil sığırlarda görülen ve kuyruklarının kurtlandığı şeklinde yorumlanan azgınlığa benzer bir şeyin hem ulusları hem de bireyleri sürekli olarak ya da zaman zaman etkilediğini biliyorum. Kasabanın üzerinden geçen her yaban kazı sürüsü gayrimenkul fiyatlarını mutlaka etkiler ve emlakçı olsaydım muhtemelen bu rahatsızlığı göz önünde bulundurmam gerekirdi. Tanık olduğum her gün batımı bana güneşin gidebildiği kadar uzak ve güzel bir batıya gitme isteği verir. Güneş her gün batıya doğru göç eder gibi görünür ve bizi de kendisini takip etmemiz için baştan çıkarır. Uluslarımızın takip ettiği büyük batılı önder odur. Gece boyunca her ne kadar buhardan ibaret olsalar da en son onun ışınlarıyla varaklanmış olan ufuktaki o dağ sırtlarını hayal ederiz. Bir tür yeryüzü cenneti olan Atlantis adası ve Hesperitlerin adaları ve bahçelerinin antik insanlar için gizem ve şiirle sarmalanmış bir muhteşem batı olduğu anlaşılmaktadır. Gün batımında gökyüzüne bakarken Hesperitlerin bahçelerini ve tüm o fabların dolduğu yeri hayal etmemiş olan var mıdır? Kolomb batıya doğru gitmek için kendinden öncekilerden çok daha kuvvetli bir dürtü hissetmiştir. Bu dürtüye boyun eğdiğinde ise Kastilya ve Lyon için yeni bir dünya keşfetmiştir. O zamanlar insan sürüleri taze çayırların kokusunu çok uzaklardan alıyorlardı. Devletlerimizin kapladığı alana eşit büyüklükte ve ürünleri bakımından böylesine verimli, zengin ve çeşitli, aynı zamanda da Avrupalıların yerleşimine bu kadar uygun bir yer dünyada başka nerede bulunabilir? Bunlardan sadece bazılarını bilen Michu şöyle diyor. Kuzey Amerika'daki büyük ağaç türlerinin sayısı Avrupa'dakinden çok daha fazladır. Amerika Birleşik Devletleri'nde boyu 9 metreyi geçen tür sayısı 140'tan fazlayken Fransa'da bu boya erişebilen ancak 30 tür bulunmaktadır. Kendisinden sonraki botanikçiler de onun bu gözlemini fazlasıyla doğrulamıştır. Humboldt gençliğinin tropikal bitki örtüsü hayallerinin peşinden Amerika'ya gelmiş ve bu hayalini dünyanın en büyük yaban alanı olan ve kendisinin oldukça çarpıcı ve etkili bir dille tasvir ettiği Amazon'un ilkel ormanlarında en mükemmel haliyle yakalamıştır. Avrupalı coğrafyacı Guyot daha da ileri gitmiştir. Benim peşimden gitmeyeceğim kadar ileri gitmiştir. Ama şu sözüne katılıyorum. Bitkinin hayvan için yaratılmış olması, bitkiler aleminin hayvanlar alemi için yaratılmış olması gibi Amerika'da eski dünya insanı için yaratılmıştır. Eski dünya insanı yola koyulur. Asya'nın dağlık arazilerinden çıkıp duraklıya duraklıya Avrupa'ya doğru iner. Her adımında bir öncekinden daha üstün yeni bir medeniyete, daha büyük bir kalkınma gücüne sahip olur. Atlas Okyanusu'na vardığında bilinmezlerle dolu, sınırlarını bilmediği bu okyanusun kıyısında durur ve bir süre eski ayak izlerinin üstünden geçer. Avrupa'nın zengin topraklarını tükettikten ve tazelendikten sonra, geçmiş çağlarda olduğu gibi batıya yönelik maceracı kariyerine yeniden başlar. Bu batı dürtüsünün Atlas Okyanusu engeliyle karşılaşması sonucunda modern zamanların ticaret ve teşebbüsleri doğmuştur. 1802 yılında Allegheny Dağları'nın Batısına Yolculuk adlı eserinde genç Michu, yeni batı yerleşimlerinde en sık sorulan soru dünyanın neresinden geldin'dir. Sanki bu geniş ve verimli topraklar doğal olarak dünya halklarının buluşma noktası ve ortak vatanıymış gibi der. Eski bir Latince kelime kullanmak gerekirse ex oriente lux, occidente frux diyebilirim. Işık doğudan, meyve batıdan. İngiliz gezgin ve Kanada genel valisi Sir Francis Hay'de göre yeni dünyanın kuzey ve güneyinde doğa, eserlerini sadece daha geniş ölçeklerde çizmekle kalmamış, bu resmi eski dünyayı betimlemek ve güzelleştirmek için kullandığı renklerden daha parlak ve daha değerli renklerle boyamıştır. Amerika semaları çok daha yüksek görünür. Gökyüzü daha mavi, hava daha temiz, soğuk daha şiddetli, ay daha büyük, yıldızlar daha parlak, gök gürültüsü daha gürültülü, şimşekler daha parlak, rüzgar daha güçlü, yağmur daha hızlı, dağlar daha yüksek, nehirler daha uzun, ormanlar daha büyük, ovalar daha geniştir. Dünyanın bu bölümü ve ürünleri hakkında Buffon'un anlattıklarına karşı çıkmak için en azından bu beyan yeterlidir. Bir zamanlar Linnaeus, Amerika'nın bitkileri kadar keyifli ve hoş başka bir şey var mı bilmiyorum demiş ve bence bu ülkede Romalıların deyişiyle Afrika hayvanları, Afrikalı canavar yoktur ya da en fazla birkaç tane vardır ve bu yönden de insan yerleşimine bilhassa uygundur. Bize söylenene göre Doğu Hindistan'daki Singapur kentinin merkezine 3 kilometre mesafede her yıl birkaç kişi kaplanlar tarafından yakalanmaktayken, Kuzey Amerika'nın neredeyse her yerinde yolcular yabani canavarlardan korkmadan gece ormanda yatabilmektedir. Bunlar cesaret verici beyanlardır. Burada ay Avrupa'dakinden daha büyük görünüyorsa herhalde güneş de daha büyük görünüyordur. Amerika semaları çok daha yüksek ve yıldızlar daha parlak görünüyorsa sanırım bu, buradaki insanların felsefe, şiir ve din alanlarında bir gün erişebileceği seviyeyi sembolize etmektedir. Açıklamak gerekirse belki de Amerikan zihninin manevi semaları da aynı derece yüksek ve orada parlayan işaretler de o derece parlak görünüyorlardır. Çünkü bence iklimin insan üzerinde bu tür bir etkisi vardır. Dağ havasında ruhu besleyen ve ilham veren bir şeyler olması gibi. Bu etkiler altında insan hem entelektüel hem de fiziksel olarak daha üstün bir mükemmelliğe ulaşmaz mı? Ya da insanın ömründe kaç sisli gün yaşadığı önemsiz midir? Sanıyorum düşüncelerimiz gökyüzümüz gibi daha net, daha taze ve daha havai. Bizler daha yaratıcı olacağız anlayışımız, ovalarımız gibi daha kapsamlı ve geniş. Aklımız gök gürültümüz ve şimşeklerimiz, ırmaklarımız ve dağlarımız ve ormanlarımız gibi daha büyük ölçekli. Ve kalplerimiz iç denizlerimizle aynı büyüklük, derinlik ve görkemde olacaktır. Belki de yolcular yüzümüze baktıklarında ne olduğunu bilemedikleri bir şey, neşeli ve dingin bir şey görecektir. Yoksa dünya neden dönüyor? Neden Amerika keşfedildi ki? Amerikalılara şunu söylememe aslında gerek yok. İmparatorluğun yıldızı batıya doğru seyreder. Gerçek bir yurtsever olarak Adem'in cennetteki durumunun taşralıların bu ülkedeki durumundan daha iyi olduğunu düşündüğüm için utanç duymalıyım. Massachusetts'te bizler sadece New England'ı sevmekle kalmayız. Her ne kadar güneye yabancılaşmışsak da batıyı severiz. Genç oğulların evi oradadır. Mirasları için İskandinavyalılarla birlikte denize açılmışlardır. İbranice öğrenmek için artık çok geç. Günümüzün argo dilini anlamak bile bundan daha önemli. Birkaç ay önce Ren Nehri'ni görmeye gittim. Orta çağdan kalma bir rüya gibiydi. Neredeyse bir hayal dünyasındaymışım gibi tarihi sularının üzerinde Romalılar tarafından inşa edilmiş ve daha sonra gelen kahramanlarca tamir edilmiş köprülerin altından isimleri sanki birer şarkı gibi gelen ve her biri bir efsaneye konu olmuş eski kentler ve şatolardan geçtim. Sadece tarih kitaplarından tanıdığım Egan Bigaichstein, Roland Sack ve Koblenz karşımda duruyordu. En çok ilgimi çeken kalıntılar bunlar oldu. Nehrin sularından ve sarmaşıklarla kaplı tepe ve vadilerden kutsal topraklara gitmek için yola çıkan Haçlı askerlerinin seslerine benzer belli belirsiz bir müzik yükseliyor gibiydi. Epik bir çağa yolculuk yapmış gibi bu büyünün etkisi altında yol aldım ve kahramanlık havasını içime çektim. Bundan kısa bir süre sonra bu kez Mississippi'yi görmeye gittim. Bugünün gözüyle nehirden yukarı çıkarken ve buharlı gemilerin odun toplayışını gördüğümde, kurulan şehirleri sayarken, Novo'nun taze yıkıntılarına bakarken, batıya doğru gitmek için nehirden geçen Kızılderilileri seyrederken, tıpkı daha önce Moselle hayranlıkla baktığım gibi Ohio ve Missouri'ye bakarken ve Dubuque ve Venona'nın uçurumu efsanelerini dinlerken yine de geçmiş ve bugünden çok geleceği düşünürken bunun başka türlü bir Ren akıntısı olduğunu gördüm. Henüz şatoların temelleri atılmamış ve ünlü köprüler henüz inşa edilmemiş. Ve hissettim ki biz farkında olmasak bile işte bu. O epik çağın ta kendisiydi. Çünkü kahramanlar genellikle en sıradan ve en silik insanlardan çıkar. Sözünü ettiğim batı aslında yabanın diğer bir adıdır ve söylemeye hazırlanmakta olduğum şey yabanılığın dünyanın korunması olduğudur. Her ağaç yabanı bulmak için liflerini uzatır. Kentler onu ithal etmek için her fiyatı ödemeye hazırdır. İnsanlar onun için çift sürer ve yelken açarlar. İnsana güç veren ilaç ve kabuklar ormandan ve yabanıllıktan gelir. Atalarımız vahşiydiler. Romulus ve Remus'un bir kurt tarafından emzirilmesi hikayesi anlamsız bir fabl değildir. Bütün şanlı devletlerinin kurucuları besin ve güçlerini benzer bir yabani kaynaktan edinmiştir. İmparatorluğun çocukları ise kurtlar tarafından emzirilmedikleri için kuzey ormanlarının kurtlar tarafından emzirilmiş çocukları tarafından fethedilmiş ve yerlerinden edilmişlerdir. Ben ormana ve çayıra ve Mısır'ın büyüdüğü geceye inanıyorum. Çayımıza baldıran, ladin ya da mazık atmamız gerek. Güç kazanmak için yemek ve içmekle sırf oburluktan yemek içmek aynı şey değildir. Hottentolar, Afrika ceylanı ve diğer antilopların iliklerini çiğ olarak zevkle emerler. Kuzeyli kızılderililerden bazıları arktik geyiğin iliğini ve bazı organlarını, mesela boynuzların yumuşak uçlarını çiğ yerler. Bu noktada belki de Parisçi aşçıları geçerler. Genellikle sobaya atılan artıkları yerler. İnsanı adam etmek için çiftlik danası ve mezbaha domuzundansa muhtemelen bu daha iyidir. Bana bakışları karşısında hiçbir medeniyetin duramadığı bir yabanıllık verin, sanki Afrika ceylanlarının çiğ ilikleriyle besleniyormuşuz gibi. Orman ardıç kuşunun yaşam alanına bitişik ve şahsen göç etmek isteyebileceğim bazı yerler var, henüz hiçbir göçmenin konmadığı ama havasına alışkın olduğumu düşündüğüm yabani topraklar. Afrikalı avcı Cumming, Eland antiloplarının ve çoğu antilopun öldürüldükten hemen sonra derilerinden ağaç ve ot kokularından oluşan çok tatlı bir parfüm yaydığını söyler. Tüm insanların yabani antiloplar gibi olmasını, onlar kadar doğanın bir parçası olmasını, insan bedeninin duyularımıza tatlı bir şekilde doğanın varlığını ilan etmesini ve en sık uğradığı doğa parçalarını anımsatmasını isterdim. Avcının paltosundan misk faresi kokusu yayıldığında bile onu kınama ihtiyacı hissetmem. Benim için bu koku tüccarın ya da alimin kıyafetlerinden yayılan kokudan daha tatlıdır. Onların dolaplarına girip cübbelerini ellediğimde ziyaret ettikleri çimenlikleri ve çiçekli çayırları değil, tozlu ticaret borsalarını ve kütüphaneleri hatırlarım. Esmer biten son derece saygındır ve belki de yanık tenin rengi insana bir orman müdavimine beyazdan daha çok yakışır. Soluk beyaz adam, Afrikalıların ona acıdıklarına eminim. Doğa bilimci Darwin şöyle der. Bir tahitilinin yanında yıkanan bir beyaz, açık tarlalarda büyüyüp serpilen güzel koyu yeşil bir bitkinin yanında bahçıvanın sanatıyla özellikle beyazlatılmış bir bitkiye benzer. Ben Johnson şöyle haykırıyor. Güzel olan iyi olana ne kadar da yakın. Bense şöyle diyorum, yabani olan iyi olana ne kadar da yakın. Yaşam yabanıllıkla uyumludur. En canlı olan şey en yabani olandır. Henüz insana boyun eğdirilmemiş olanın varlığı insanı ferahlatır. Sürekli ilerleyen ve hiç soluklanmadan çalışan, hızla büyüyen ve hayattan beklentileri sınırsız olan kişi, kendini daima yeni bir ülkede ya da yabanda, etrafı yaşamın ham maddeleriyle sarılmış durumda bulacaktır. İlkel orman ağaçlarının yere düşen dallarının üzerine tırmanacaktır. Benim için umut ve gelecek, çimenlikler ve ekili tarlalarda, kasaba ve şehirlerde değil, geçit vermez ve titrek bataklıklardadır. Bir ara satın almayı düşündüğüm bir çiftliği neden bu kadar beğendiğimi düşündüğümde beni cezbeden şeyin sadece birkaç metrekarelik, geçilmez ve dipsiz bir bataklık olduğunu fark ettim. Gözümü kamaştıran mücevher oydu. Geçimimin daha büyük bir bölümünü köydeki ekili bahçelerden değil, memleketimin çevresindeki bataklıklardan sağlıyorum. Yeryüzünün bu hassas bölümlerini örten cüce Andromeda öbekleri benim için en zengin çiçek bahçeleridir. Botanik bilimi titreyen bataklığın üzerinde yetişen bu çalıların isimlerini söylemekten öteye gidemez. Yüksek mavi yemiş, bileşik salkımlı Andromeda, dağ defnesi Acelia ve Rhodora. Sık sık evimin önündeki bu sıkıcı kırmızı çalılardan kurtulmayı, saksı ve bordürleri, başka yerden getirilmiş ladini ve pencere önündeki çiçekliği, hatta çakıl kaplı yolları kaldırmayı düşünüyorum. Kiler kazılırken çıkan kumun üzerine dökülmüş birkaç araba toprak yerine penceremin altında bu verimli alanın olmasını isterdim. Neden evimi, oturma odamı, ön bahçem dediğim bu kötü doğa ve sanat örneğinin bu yavan antikalar yığınının arkası yerine bu bataklığın arkasına koymayayım ki? Marangoz ve taş ustasının arkasından ortalığı toplamak ve güzel bir görüntü yaratmak oldukça çaba gerektirir ve bu çaba evde oturanlar kadar yoldan geçenler içindir. En güzel bahçe çiti bile benim için asla ilginç bir nesne olmamıştır. En detaylı süsler, palamut başları falan beni hemen yormuş ve iğrendirmiştir. Pencere pervazlarınızı bataklığın dibine kadar getirin. O zaman o taraftan insanların erişimi olmayacaktır. Ön bahçeler içine girmek için değil, olsa olsa içinden geçmek içindir ve pekala arkadan da giriş yapılabilir. Evet, insan sanatının elde ettiği en güzel bahçenin bulunduğu mahallede yaşamakla kasvetli bir bataklık arasında bir seçim yapmam istenseydi, kesinlikle bataklığı seçerdim ve bu yüzden huysuzun teki olduğumu düşünebilirsiniz. Benim için gösterdiğiniz çabalar nasıl da boşunaymış yurttaşlar. Benim moralim dışarıdaki kasvetle doğru orantılı olarak yükselir. Bana okyanus, çöl ya da yabanıllık gerek. Çöldeki temiz hava ve yalnızlık nem ve bereket ihtiyacını bastırır. Gezgin Burton bu konuda şöyle der. İnsanın morali düzelir. İçten ve samimi, misafirperver ve dürüst olunur. Çölde alkollü içecekler insanın sadece midesini bulandırır. Tamamıyla hayvani bir varoluş çok daha eğlencelidir. Tataristan steplerinde uzun süre yolculuk etmiş olanlar, ekili topraklara geri döndüğümüzde medeniyetin gerginliği, kargaşası ve hengamesi bizi sıkıştırdı ve boğdu. Sanki nefes alamıyorduk ve her an havasızlıktan ölmek üzereymişiz gibi hissediyorduk, derler. Kendimi eğlendirmek istediğimde en karanlık, en balta girmemiş, en uçsuz bucaksız ormanları ve yurttaşların gözünde en kasvetli bataklıkları ararım. Bataklıklar benim için kutsal yerlerdir. Doğanın gücü orada, iliği orasıdır. Orman bakir bir humus tabakasının üzerine örter ve bu toprak hem insan hem de ağaçlar için iyidir. Bir çiftliğin sağlığı için nasıl bol miktarda gübre gerekiyorsa, insanın sağlığı için de dönümlerce çayır manzarası gerekir. Beslendiği güçlü etler oradadır. Bir kasaba içinde yaşayan dürüst insanlarla değil, etrafındaki orman ve bataklıklarla kurtulur. Bir kasabada çürümekte olan ilkel bir ormanın üzerinde başka bir ilkel orman dalgalanıyorsa, o kasaba sadece mısır ve patates değil, gelecek çağlar için şairler ve felsefeciler yetiştirmek için de uygundur. Homeros ve Konfüçyüs ve diğerleri böyle topraklarda yetişmiş. Çekirge ve vahşi balla beslenen reformcu böyle bir yabanıllıktan gelmektedir. Yabani hayvanların korunması genellikle bunların yaşaması ya da saklanmaları için bir orman yaratılması anlamına gelir. Aynı şey insan için de geçerlidir. 100 yıl önce sokaklarda kendi ormanlarımızdan soyulmuş ağaç kabukları satarlardı. Bence tam da bu ilkel ve dayanıklı ağaçların üzerinde insanın düşünce liflerini sertleştiren ve güçlendiren bir tabaklayıcı öz bulunmaktadır. Şimdiden memleketimin nispeten yozlaşmış şu günleri için irkiliyorum. Artık şöyle elle tutulur kalınlıkta bir kabuk toplayamazsınız ve katran ya da terebentin üretmiyoruz. Medeni uluslar, Yunanistan, Roma, İngiltere çok eskiden oldukları yerde çürümüş olan ilkel ormanlar sayesinde hayatta kalmışlardır. Ancak toprak tükenmediği sürece hayatta kalabilirler. İnsan kültürüne yazıklar olsun. Bitkisel humus tabakasını tüketmiş ve atalarının kemiklerinden gübre yapmak zorunda kalmış bir ulustan ne beklenir ki? Böyle bir toplumda şair ancak kendi fazla yağlarıyla, filozofsa kendi kemik ve iliğiyle beslenebilir. Bakir toprakları işlemek Amerikalıların görevidir ve burada tarım başka yerde görülmemiş düzeylere ulaşmıştır, diyorlar. Bence çiftçi sırf çayırı kurtardığı için bile kızılderiliği yerinden eder ve bu yolla kendisini daha güçlü ve bazı yönlerden daha doğal kılar. Geçen gün bir adam için 664 metrelik düz bir çizginin ölçümünü yapıyordum. Çizgi dosdoğru, girişinde Dante'nin cehennemin girişinde okuduğu kelimeler yazılı olabilecek bir bataklıktan geçiyordu. Tüm umutları bırak ve öyle gir. Yani buradan çıkmak konusundaki umutlarını. Bir keresinde bir kış günü bu arazide işverenimin gerçek anlamda boğazına kadar gömülmüş olduğunu ve canını kurtarmak için çırpındığını gördüm. Tamamen suyun altında olduğu için ölçümünü yapamadığım benzer bir bataklığı daha vardı ve bununla birlikte Uzaktan ölçtüğüm üçüncü bir bataklık hakkında bana içgüdülerine sadık kalarak buradaki çamurdan dolayı bu bataklıktan asla ayrılamayacağını söylemişti. Ki bu adam 40 ay içinde arazinin tamamını bir hendekle çevrelemek ve burayı küreğinin sihriyle kurtarmak istiyordu. Ona ancak türünün bir örneği diyebilirim. En büyük zaferlerimizi kazandıran ve aile yadigarı olarak babadan oğula geçmesi gereken silahlarımız kılıç ve mızraklarımız değil, sayısız çayırın kanıyla boyanmış ve sayısız sıkı dövüşülmüş tarlanın tozuyla kirlenmiş tırpanlar, çim kalıbı kesiciler, beller ve çapalardır. Aynı rüzgarlar Kızılderililerin mısırlarını çayırlara doğru üflemiş ve ona izleme becerisine sahip olmadığı bir yol göstermiştir. Onun elinde kendisini toprağa bağlamayacak istiridye kabuklarından başka bir alet yoktur. Çiftçi ise saban ve belle silahlanmıştır. Edebiyatta bizi çeken tek şey yabandır. Sıkıcılık evcilliğin diğer adıdır. Bize zevk veren şey Hamlet ve İlyada'daki ve tüm kutsal yazıtlar ve mitolojilerdeki okulda öğrenilmeyen vahşi, özgür ve yaban düşüncedir. Nasıl ki yaban ördeği evcillerinden daha çevik ve güzelse, aynı şekilde çayırların üzerinde yağan çiğin içinde kanat çırpan yabani, yeşil başlı düşünce de öyledir. Gerçek anlamda iyi bir kitap, batı bozkırlarında ya da doğunun vahşi ormanlarında keşfedilmiş bir çiçek kadar doğal, o kadar beklenmedik ve esrarengiz şekilde güzel ve mükemmeldir. Deha, ırkımızın ocağında yakılmış ve daha gün ışımadan sönüp giden bir mum değil, şimşek çakması gibi karanlığı görünür yapan ve belki de bilginin tapınağını yıkabilecek bir ışıktır. Halk ozanlarının zamanından göl şairlerine kadar Chaucer ve Spencer ve Milton ve hatta Shakespeare dahil İngiliz edebiyatında böyle taptaze ve bu anlamda vahşi bir esinti bulunmaz. Özünde Yunanistan ve Roma'yı yansıtır şekilde ehli ve medeni bir edebiyattır. Yabanıllığı yaş bir ağaç, yabani insanı bir Robin Hood'dur. Doğaya karşı arkadaşça sevgi bol bulunur ama doğanın kendisine pek yer verilmez. Günlüklerinde yabani hayvanların soyunun tükendiği zaman yazılıdır ama içindeki yabani insanın soyunun ne zaman tükendiği yazılı değildir. Humboldt'un bilimi başka, şiir başkadır. Günümüzün şairleri bilimin keşiflerine ve insanlığın edindiği bilgi birikimine rağmen Homeros'tan daha avantajlı durumda değildir. Doğayı betimleyen edebiyat nerede? Böyle bir şair rüzgarları ve nehirleri hizmetine sokup kendi adına konuşturabilirdi. Çiftçilerin donup kabaran pınarlara kazıklar çakmaları gibi kelimeleri ilkel anlamlarına çakabilen, kelimeleri kullandığı sıklıkla türetebilen, köklerine yapışan topraklarla birlikte söküp sayfalarına ekebilen biri olurdu. Sözleri öyle doğru ve taze ve doğal olurdu ki bir kütüphanede iki küflü sayfa arasında yarı boğulmuş şekilde yatıyor olsalar da baharın yaklaşmasıyla açılan filizler gibi açılırlardı. Evet, etraflarındaki doğaya sevgi duyan sadık okuyucular için kendi türleri gibi her yıl orada çiçeklenip meyve vermek için. Yaban için böyle bir özlem duygusunu gerektiğince aktaran bir şiir bulamıyorum. Bu yönden yaklaşıldığında en iyi şiir ehlidir. Antik ya da modern herhangi bir edebiyatta benim bile tanışık olduğum doğaya dair beni memnun edecek bir tasviri nerede bulabilirim bilmiyorum. Hiçbir August ya da Elizabeth çağının, kısacası hiçbir kültürün vermeyeceği bir şey istediğimi anlayacaksınız. Buna en çok yaklaşan şey mitolojidir. En azından Yunan mitolojisi İngiliz edebiyatına kıyasla ne kadar da verimli bir doğada kök salmıştır. Toprakları tükenmeden önce, fantezi ve hayal gücü çürümeden önce, eski dünyanın ürettiği ekin mitolojidir ve bakir enerjisinin yok edilmediği yerlerde hala ürün vermektedir. Tüm diğer edebiyatlar sadece evlerimizi gölgede bırakan birer kara ağaç kadar yaşarken bu, Hebrid adalarının büyük ejder ağacı gibi insanlık kadar eski ve insanlık hayatta kalsa da kalmasa da yaşayacaktır. Çünkü onun üzerinde yeşerdiği toprak diğer edebiyatların çürümesiyle oluşmuştur. Batı kendi fablalarını doğununkilere eklemeye hazırlanıyor. Ganj, Nil ve Shine vadileri ürünlerini vermiştir ve Amazon, Plate, Orinoco, St. Lawrence ve Mississippi vadilerinin ne ürünler vereceği henüz bilinmemektedir. Belki de çağlar sonra Amerikan özgürlüğü geçmişe ait bir rüya haline geldiğinde dünyadaki şairler Amerikan mitolojisinden ilham alacaklardır. Yabani insanların en çılgın hayalleri bile her ne kadar İngiliz ve Amerikalılar arasında bugün yaygın olan anlayışa uygun olmasalar da daha az doğru değildir. Bazı doğrular sağduyuya cazip gelmeyebilir. Doğada lahanaya yer olduğu kadar yaban asmasına da yer vardır. Bazı doğruların ifade edilmesi geçmişi hatırlatırken, bazıları deyim yerindeyse sadece akla uygundur. Bazıları ise gelecekten haber verir. Hatta bazı hastalıklar sağlığın habercisidir. Jeologlar dev yılan, griffin ve uçan ejderha figürlerinin ve armalarda kullanılan diğer fantastik süslemelerin insan yaratılmadan önce soyu tükenmiş olan türlerin fosillerinde bulunduğunu, dolayısıyla daha önceki bir organik varoluş durumuna dair belli belirsiz ve şüpheli bir bilgiye işaret ettiklerini keşfetmişlerdir. Hindular dünyanın bir filin sırtında, filin bir kaplumbağanın sırtında ve kaplumbağanın da bir yılanın sırtında durduğunu hayal etmişlerdir ve her ne kadar bu önemsiz bir tesadüf olabilirse de Asya'da kısa bir süre önce bulunan bir fosil kaplumbağanın bir fili taşıyacak kadar büyük olduğunu burada belirtmek uygun olur. İtiraf ediyorum ki zaman ve gelişme düzeninin ötesine geçen bu çılgın fantazilere meyilliyim. Bunlar aklın en olağanüstü eğlenceleridir. Keklik bezelyeyi sever ama onunla beraber tencereye giren bezelyeleri değil. Kısacası iyi olan her şey yabani ve özgürdür. İster bir çalgı, ister bir insan sesiyle öğretilmiş olsun, bir müzik parçası, örneğin bir yaz gecesi bir borazan sesi diyelim, yemek anlamında söylemiyorum, yabaniliğiyle bana ormandaki vahşi hayvanların çıkardığı sesleri hatırlatır. Yabaniliklerini ancak bu kadar anlayabiliyorum. Bana arkadaş ve komşu olarak ehli değil, yabani insanlar verin. Bir vahşinin yabaniliği, iyi insanları ve aşıkları buluşturan hayranlık uyandırıcı yabaniliğin zayıf bir simgesinden başka bir şey değildir. Evcil hayvanların doğal haklarını tekrar talep edişlerini, komşumun ineğinin her bahar başında merasından kaçıp büyük bir cesaretle eriyen karların coşturduğu ve genişliği 130 ila 150 metreyi bulan soğuk ve gri nehri yüzerek geçişi gibi orijinal yabani alışkanlıklarını ve güçlerini tamamen kaybetmediklerine dair herhangi bir ipucunu görmeyi bile çok seviyorum. İşte bu Mississippi'yi geçen Buffalo'dur. Bu hareket sürünün gözümdeki zaten var olan itibarını arttırır. Yeryüzünün karnında yatan tohumlar gibi, içgüdü tohumları da inek ve atların kalın derileri altında sonsuza kadar kalır. Büyükbaş hayvanlarda sportif hareketler beklenmeyen bir durumdur. Bir gün dev sıçanlar, hatta kedi yavruları gibi ortalıkta koşup oynaşan bir düzine öküz ve inek gördüm. Kafalarını sallıyor, kuyruklarını kaldırıyor ve koşarak tepeye çıkıp geri iniyorlardı. Hareketlerinin yanı sıra boynuzlarına da bakarak geyiklerle akrabalıklarını fark ettim. Ama eyvah, ani bir oha sesiyle eğlenceleri yarıda kesilir ve geyik etinden dana etine dönüşürler. Kasları ve sinirleri bir lokomotif gibi sertleşir. İnsanlığa oha demiş olan kişi şeytandan başkası olabilir mi? Gerçekten de birçok insan gibi sığırların hayatı da bir çeşit lokomotiflikten ibarettir. Her seferinde bir tarafa doğru hareket ederler ve insan makineleriyle at ve öküze yaklaşır. Kırbacın değdiği yer o günden beri sakattır. Dana döşünden bahsettiğimiz gibi kıvrak kedigillerden birinin döşünden söz etmek kimin aklına gelir? Atların ve öküzlerin insana hizmetlerinden önce terbiye edilmeleri, insanların da toplumun itaatkar üyeleri olmadan önce bir delikanlılık döneminden geçmeleri gerekmesine seviniyorum. Şüphesiz ki herkes medeniyetin tebaası olmaya aynı derecede uygun değildir ve çoğunluk köpek ve koyunlar gibi atalarından kalma bir eğilim nedeniyle ehli diye, diğerlerinin de onlarla aynı düzeye çekilmek için terbiye edilmesi gerekmez. Özünde insanlar birbirlerine benzerler ama çeşitli olmaları için birkaç farklı düzende yaratılmışlardır. Eğer düşük düzeyde bir iş yapılması gerekiyorsa biri o işi diğeri kadar iyi yapabilir. Yüksek düzeyde bir hizmet için ise bireysel üstünlük göz önünde bulundurulmalıdır. Rüzgar girmesin diye bir deliği herkes kapatabilir. Ama bu yazının yazarının sunduğu gibi nadir bulunan bir hizmeti başka biri sunamaz. Konfüçyüs der ki, kaplan ve leoparın derisi de tabaklandığında köpekle koyunun tabaklanmış derisine benzer. Ama ne kaplanları ehlileştirmek ne de koyunları yırtıcı hale getirmek hiçbir kültürde yoktur ve kaplanın derisini tabaklayıp ayakkabı yapmak onun en iyi kullanım biçimi değildir. Yabancı bir dilde insan isimlerinin bir listesine, mesela askerlerin ya da belirli bir konuda yazı yazmış olan yazarların isimlerine baktığımda, isimlerin hiçbir anlamı olmadığını bir kez daha hatırlıyorum. Örneğin, Mens Chekhov ismi bende bir fırçadan daha insani bir his uyandırmıyor ve bir sıçanın ismi bile olabilir. Polonyalıların ve Rusların isimleri bize nasıl geliyorsa bizimkiler de onlara öyle geliyordur. Sanki isimlerini çocuk tekerlemelerinden almışlar gibi Iri Fairy, İçerivan, Tiddle, Toltan. Zihnimde yeryüzünde dolaşan vahşi yaratık sürüleri canlanıyor ve çoban bu sürülerin her birine kendi şivesinden kaba saba bir isim vermiş. İnsan isimleri tabii ki Buz ve Trey gibi köpek isimleri kadar ucuz ve anlamsızdır. Bence felsefi açıdan insanların topluca adlandırılması daha iyi olurdu. Bireyi tanımak için sadece cinsini ve belki ırk ya da çeşidini bilmek yeterli olurdu. Roma ordusundaki her bir askerin ismini öğrenmek istemeyiz. Çünkü hepsinin kendine özgü bir kişiliği olduğunu düşünmemişizdir. Şu anda gerçek isimlerimiz takma isimlerdir. Kendine özgü enerjisinden dolayı arkadaşlarının Buster diye seslendikleri bir oğlan tanıyordum ve haklı olarak bu isim vaftiz isminin önüne geçmişti. Bazı gezginler Kızılderililere doğuştan bir isim verilmediğini, bu ismin sonradan kazanıldığını ve bu ismin kişinin şanı olduğunu anlatıyorlar. Bazı kabilelerde her kahramanlık gösterisiyle kişi yeni bir isim ediniyor. Ne ismini ne de şanını kendisi kazanmamış bir adamın sadece kolaylık için bir isim taşıması acınacak bir durum. İnsanları sadece isimlerine göre ayırmam ve onları hala sürüler halinde görürüm. Tanıdık bir isim bir adamı benim için daha az yabancı kılmaz. Aynı isim ormanda kazandığı yabani unvanını gizli tutan bir vahşiye verilmiş de olabilirdi. İçimizde yabani bir vahşi var ve belki de bir yerlerde bizim olarak kayıtlı bir vahşi ismimiz var. Gördüğüm kadarıyla komşularım taşıdıkları William ya da Edwin gibi tanıdık sıfatları ceketleriyle birlikte çıkarıyorlar. Uykuda ya da öfkeliyken ya da bir ihtiras ya da ilhamla tahrik edilmişken bu sıfatlar onlara yapışmıyor. Böyle zamanlarda akrabalarından birinin kulak tırmalayan ya da ahenkli bir dilde söylediği orijinal yabani isimlerini duyduğumu sanıyorum. İşte engin, vahşi ve bizi kanatları altına alan annemiz Doğa, öyle bir güzellikle ve bir leopar gibi çocukları için büyük bir şefkatle her yerdedir. Ama bizler memeden erken kesilip toplumun sadece insanla insanın etkileşiminden ibaret bir kültürün en fazla İngiliz asilzadeleri yetiştirebilen, eninde sonunda bir hız limitine takılacak olan bir medeniyeti yaratan, bir tür tekrarlanan iç melezlemenin kucağına bırakılmışız. Toplumda ve insanın yarattığı en iyi kurumlarda bir tür erken gelişme tespit etmek mümkündür. Büyümesi devam eden çocuklar olmak yerine hızla küçük adamlara dönüşürüz. Çayırlardan bol bol çamur taşıyıp topraklarını zenginleştiren bir kültür istiyorum. Sadece suni gübreye, gelişmiş aletlere ve kültür biçimlerine dayalı bir kültür değil. Hakkında konuşulduğunu duyduğum nice zavallı gözünün feris olmuş öğrenci geç saatlere kadar oturmak yerine aptal biri kadar uyusaydı hem zihinsel hem de fiziksel olarak daha hızlı gelişirdi. Bilgi ışığının bile fazlası zararlı olabilir. Francis Nips, güneş ışınlarının kimyasal bir etkisi olan aktinizmi yani granit kayaların, taş yapıların ve metal heykellerin gün ışığının vurduğu süre boyunca yıkıcı bir etki altında olduğunu ve yine doğanın sunduğu bir mucize olmaksızın, evrendeki en nazik etmenlerden birinin kibar dokunuşuyla kısa sürede çürüyeceklerini keşfetmiştir. Ancak gündüz bu değişimleri geçiren cisimlerin bu etkiye maruz kalmadıkları gece saatleri sırasında eski hallerine dönme gücüne sahip olduklarını gözlemlemiştir. Dolayısıyla bildiğimiz gibi organik alem için gece ve uyku ne kadar önemliyse, İnorganik yaratıklar için de karanlık saatler o kadar gereklidir sonucu çıkarılmıştır. Ay bile her gece parlamaz ve karanlığa da yer bırakır. Yeryüzünün tümüyle ekilip biçilmesini istemediğim kadar her insanın ya da insanın her parçasının da ekilip biçilmesini istemem. Bir bölümü sürülecekse de daha büyük bir bölümü çayır ve orman olmalı. Sadece doğrudan kullanıma hizmet etmeyip desteklediği bitki örtüsünün her yıl çürümesi sayesinde uzak bir gelecek için humus hazırlamalıdır. Çocuklar Cadmus'un icat ettiklerinden başka harfler de öğrenmelidir. Bu yabani ve karanlık bilgiyi ifade etmek için İspanyolların iyi bir terimleri vardır. Esmer dil bilgisi. Daha önce sözünü ettiğim leopardan edinilmiş bir tür sağduyu. Faydalı bilgileri yaygınlaştırma cemiyetinden hepimizin haberi vardır. Bilginin güç olduğu bir şeyler söylenir. Bence faydalı cehaleti yaygınlaştırma cemiyeti de aynı düzeyde gereklidir. Biz buna güzel bilgi deriz. Daha üstün bir anlamda faydalı olan bilgiler. Yoksa yere göğe sığdıramadığımız sözde bilgimizin büyük bir bölümü, gerçek cehaletimizin avantajlarını elimizden alan bir şey bildiğimize dair kibir değil midir? Bilgi dediğimiz şey genellikle olumlu yöndeki cehaletimiz. Cehalet dediğimizse olumsuz bilgimizdir. Uzun yıllar süren sabırlı çalışmalar ve gazete okumaları sonucunda bilim kütüphaneleri de gazete ciltlerinden ibaret değil midir? İnsan bol miktarda hakikat biriktirir. Bunları hafızasında düzene sokar ve bir gün hayatının baharlarından birinde, düşüncenin büyük tarlalarında gezintiye çıktığında bir at gibi otlara koşar ve eğerini ahırda bırakır. Bazen faydalı bilgileri yaygınlaştırma cemiyetine şunu söylemek isterim. Otlara gidin. Yeterince uzun zamandır saman yiyorsunuz. Yeşil çayırlara bahar geldi. Mayıs sonu gelmeden inekler bile kırsal meralarına sürüldüler. Gerçi tuhaf bir çiftçinin ineklerini tüm yıl ahırda tutup saman yedirdiğini duymuştum. Faydalı bilgileri yaygınlaştırma cemiyeti de sıklıkla sığırlarına böyle davranmaktadır. İnsanın cehaleti bazen sadece faydalı değil, aynı zamanda güzeldir de. Sözde bilgisi ise genellikle faydasızdan da kötü, aynı zamanda da çirkindir. Hangisiyle uğraşmak daha iyidir? Bir konuda hiçbir şey bilmeyip, bu çok nadir olmakla birlikte, hiçbir şey bilmediğini bilen biriyle mi, yoksa bir şey bilen ve her şeyi bildiğini sanan biriyle mi? Bilgi edinme arzusunu arada bir duyarım. Ama kafamı ayaklarımın bilmediği ortamlara sokma arzusu sürekli tekrarlanır. Ulaşabileceğim en yüksek şey bilgi değil, zekaya duyulan sevgidir. Bu daha yüksek bilginin, o zaman kadar bilgi olarak adlandırdığımız şeyin yetersizliği konusunda ani bir farkına varıştan, gökte ve yerde felsefemizde hayal ettiğimizden daha fazlası olduğunu keşfetmekten duyulan, yeni ve büyük bir şaşkınlıktan öteye gidip gitmediğini bilmiyorum. Bu güneş ışıklarıyla dağılan buğdur. İnsan bundan daha yüksek bir düzeyde, sakince ve cezasız bir şekilde güneşe bakabildiğinden daha fazla bilemez. Kâhinler bunu belirli bir şeyi algıladığınız gibi algılayamayacaksınız derler. İtaat edebileceğimiz bir yasa arama alışkanlığında bir tür aşağılık vardır. Bize uygun bir zamanda ve kendi rahatlığımız için maddenin yasalarını inceleyebiliriz ama başarılı bir hayat yasa tanıma. Bağlı olduğumuzu bilmediğimiz bir yere bizi bağlayan bir yasanın keşfi kesinlikle talihsiz bir keşiftir. Yaşama özgürlüğünü kullanan bir insan, yasa yapıcıyla ilişkisi sayesinde tüm yasaların üzerindedir. Vishnu Purana der ki, bu bizi bağlamak için olmayan aktif hizmettir, özgürlüğümüz için olan bilgidir. Diğer tüm hizmetler bıkkınlık verinceye kadar iyidir. Diğer tüm bilgiler bir sanatçının zekasından ibarettir. Tarihimizde ne kadar az olay ya da kriz olduğu, zihnimizde ne kadar az idman yapmış olduğumuz, ne kadar az deneyimimiz olduğu inanılmazdır. Hızla ve sırayla büyüdüğüme emin olmak isterim. Benim bu büyümem bu sıkıcı vakarı bozsa da, uzun karanlık boğucu geceler ya da kasvetli mevsimler boyunca mücadele etmem gerekse de. Yaşamlarımız böylesi basit bir komedi ya da saçmalık olacağına kutsal bir trajedi olsa daha iyi olurdu. Dante, Bunyan ve diğerleri zihinlerinde bizden daha fazla idman yapmış görünüyorlar. Mahalle mekteplerimizin ve üniversitelerimizin vermediği türden bir kültüre maruz kalmışlar. Muhammed bile, çoğu adını duyunca çığlık atsa bile, yaşamak için ve evet, ölmek için onların hepsinden daha iyi sebeplere sahiptir. Nadiren de olsa belki bir demir yolunda yürürken insanın aklına bir şey düşer ve gerçekten yanından geçen vagonların sesi duyulmaz. Ama kısa bir süre sonra, İnsafsız bir yasa gereği hayat devam eder ve vagonlar geri gelir. Neredeyse herkes topluma karşı ama pek az insan doğaya karşı güçlü bir çekim hisseder. İnsanların doğaya yönelik tepkileri sanatlarına rağmen bana genellikle hayvanlardan daha aşağı görünür. İlişkileri hayvanlarınki gibi güzel değildir. Peyzajın güzelliğini ne kadar az takdir ediyoruz. Yunanlıların dünyaya güzellik ya da düzen adını verdiklerini duyar, ama bunun nedenini pek de anlamayız ve bunun en iyi ihtimalle ilginç bir filolojik bilgi olduğunu düşünürüz. Bana sorarsanız doğa konusunda sınırda sadece ara sıra ve kısa girişimlerde bulunduğum bir dünyanın kenarında bir yaşam sürdüğümü düşünüyorum ve sığındığım toprakların ait olduğu devlete karşı yurtseverlik ve sadakatim bir bataklık eşkıyasınınki kadar. Doğal diyebileceğim bir hayata ulaşmak için yakamozların peşine takılıp en korkunç bataklıklardan bile geçerdim. Ama bugüne kadar ne ay ne de ateş böcekleri bana böyle bir yol göstermediler. Doğa öyle engin ve evrensel bir kişiliktir ki henüz hiçbir çehresini bize göstermemiştir. Doğduğum kasabayı çevreleyen tanıdık tarlalarda yürüyen biri kendini tarla sahibinin tapusunda anlatılandan daha farklı bir yerde bulur. Sanki gerçek Concord'un sınırında, kentin bittiği ve Concord kelimesinin çağrıştırdığı fikrin artık çağrışmadığı yerdeki uzak bir tarlada gibi. Ölçümlerini kendi elimle yapmış olduğum bu çiftlikler, kendi çizdiğim bu sınırlar sanki bir buğunun ardındaymış gibi loş bir durgunluk halinde görünür. Ama bunları onaracak bir kimyaları yoktur. Camın yüzeyinden soluklaşarak uçarlar ve altından ressamın yaptığı resim belli belirsiz görünür. Hepimizin tanışık olduğu dünya arkasında hiçbir iz bırakmaz ve yıl dönümü olmaz. Geçen öğleden sonra Spa Holding çiftliğinde yürüyüşe çıktım. Görkemli bir çam ormanının karşı tarafını aydınlatan gün batımını izledim. Altından ışıkları asil bir salona düşer gibi ağaç sıralarının içine yayılıyordu. Concord olarak adlandırılan bu toprakların benim bilmediğim bu bölümüne, güneşin hizmetkar olduğu köyde topluma karışmamış, kabul edilmemiş, antik ve büsbütün hayranlık uyandırıcı ve ışıltılı bir ailenin yerleştiği hissine kapıldım. Ormanın ötesinde, Spalding'in yaban mersini çayırında onların parklarını ve mesire yerlerini gördüm. Çamlar büyüyerek etraflarına duvar örüyordu. Evleri gözle görünmüyor, içinde ağaçlar büyüyordu. Bastırılmış bir kahkaha duyup duymadığımı bilmiyorum. Sırtlarını güneş ışınlarına yaslamışlar gibi görünüyordu. Oğulları ve kızları vardı. Oldukça iyilerdi. Tam salonlarının ortasından geçen çiftçinin araba yolu, bir havuza yansıyan gökyüzünde dipteki çamurun görünmesi gibi hiç canlarını sıkmıyordu. Spalding'in adını hiç duymamışlardı ve komşuları olduğunu bilmiyorlardı. Halbuki arabasıyla evlerinin içinden geçerken ıslık çaldığını duymuştum. Onların yaşamlarındaki dinginliğin bir benzeri daha yoktu. Armaları bir likenden ibaretti. Bu armayı çam ve meşelerin üzerine resmedilmiş olarak gördüm. Tavan araları ağaçların tepesindeydi. Politikayla işleri yoktu. Hiçbir çalışma gürültüsü yoktu. Örgü ördüklerini ya da yün eğirdiklerini görmedim. Ama rüzgar dindiğinde ve seslerini tekrar duyabildiğimde hayal edilebilecek en güzel ve tatlı müzik mırıldanmayı fark ettim. Sanki Mayıs ayında uzaktaki bir kovanın sesi gibiydi ve belki de düşüncelerinin sesiydi. Hiçbir boş düşünceleri yoktu ve dışarıdan kimse işlerini göremezdi. Ama onları hatırlamakta güçlük çekiyorum. Şu anda konuşurken onları hatırlamaya ve kafamı toplamaya çalışırken bile geri gelmeyecek şekilde zihnimden siliniyorlar. Ancak en iyi düşüncelerimi anımsamak için uzun ve ciddi çabalar sonucunda onların bizimle birlikte yaşadıklarını tekrar fark ediyorum. Böyle aileler de olmasa herhalde Concord'dan taşınırdım. New England'a gelen güvercinlerin sayısının her yıl biraz daha azaldığını söyleriz. Ormanlarımız onlara tünek sağlamıyor. Aynı şekilde büyümekte olan insanlara da her yıl daha az düşünce geliyor gibi görünüyor. Çünkü zihnimizdeki koruluk ziyan oluyor. Gereksiz hırs ateşlerini beslemek için satılıyor ya da hızara gönderiliyor ve düşüncelerin üstüne tüneyebilecekleri bir dal bile kalmıyor. Artık bizimle ne inşaat yapıyor ne de ürüyorlar. Daha hoş bir mevsimde, belki ilkbahar ya da güz göçü sırasında bir düşüncenin kanatlarının düşürdüğü belli belirsiz bir gölge zihnimizden uçarak geçer. Ama yukarı baktığımız o düşüncenin kendisini göremeyiz. Kanatlanmış düşüncelerimiz kümes hayvanlarına dönüşmüştür. Artık havada süzülmez ve ancak bir Şangay ya da Cochin China kadar görkemlidirler. O büyük fikirler, hep söz edilen o büyük adamlar. Yeryüzünü kucaklarız, pek az tırmanırız. Bence kendimizi biraz daha yükseltebiliriz. En azından bir ağaca tırmanabiliriz. Bir keresinde kendi hikayemi bir ağaca çıkarak buldum. Bir tepenin üzerinde büyük bir akçam ağacıydı ve oldukça hırpalandım ama karşılığını da aldım. Çünkü ufukta daha önce hiç görmediğim yeni dağlar keşfettim. Çok daha fazla yer ve gök. Bu ağaçların altında bir ömür boyu dolaşsam yine de bunları göremezdim. Ama daha önemlisi etrafıma baktığımda, Temmuz ayının sonlarıydı. Sadece en üst dağların ucunda birkaç tane küçük koni şeklinde çiçek fark ettim. Akçamın göğe doğru bakan çiçekleri. En üstteki çiçeği alıp hemen köye götürdüm ve sokakta gördüğüm ve hiç tanımadığım jüri üyelerine mahkeme haftasıydı ve çiftçilere ve kerestecilere ve odunculara ve avcılara gösterdim. Ve hiçbiri daha önce böyle bir şey görmemişti. Çiçeği sanki gökten düşmüş bir yıldızmış gibi merakla incelediler. Kolonların üstlerini en alttaki en görünür bölümlerde aynı mükemmellikte yapan antik dönem mimarlarından bahsedin. Doğa sadece göğe bakan insanların kafasının üzerinde ve onların gözünden uzak ilk minik çiçekten başlayarak bunu yapar. Sadece çayırda ayaklarımızın altındaki çiçekleri görüyoruz. Çam ağaçları yüzyıllardır her yaz ormanın en üst dallarında narin çiçekler açıyorlarmış. Doğanın beyaz çocuklarının olduğu gibi kızıl çocuklarının da başının üzerinde. Ama bunları görmüş bir çiftçi ya da avcı nadirdir. Her şeyden önce bugün de yaşamamaya gücümüz yetmez. Geçmiş anların hiçbirini unutmayan kişi bütün ölümlerin üzerinde kutsanmıştır. Felsefemiz, görüş alanımızdaki tüm çiftlik avlularındaki horozların ötüşlerini duymadığı sürece geç kalmış demektir. Bu ses genellikle hepimize, işlerimizde ve düşünce alışkanlıklarımızda paslandığımızı ve antika haline geldiğimizi hatırlatır. Onun felsefesi bizimkinden daha yakın bir zamana düşer, daha yeni bir ahiti anlatmaktadır. Bu ana uygun bir İncil. Geriye düşmemiştir, erken kalkmış ve yola erken çıkmış. Ve onun olduğu yerde olmak, mevsiminde olmak, en önde gitmektir. Doğanın sağlığı ve esenliğinin bir tezahürü, tüm dünya için bir böbürlenmedir. Patlayan bir pınarda, yeni bir müzler çeşmesinde bulunabilecek bir sağlık, zamanın bu son anını kutlamak için. Onun yaşadığı yerde kaçak köle yasaları geçmez. Bu notayı en son duyuşundan beri efendisine defalarca ihanet etmemiş olan var mıdır? Bu kuş cinsinin özelliği herhangi bir kederden uzak olmasıdır. Şarkıcı bizi kolaylıkla gözyaşlarına ya da kahkahalara boğabilir ama bizi saf bir sabah neşesine sevk edebilecek kişi nerede? Bir pazar günü büyük bir kederle ahşap kaldırımımızın ya da belki de bir yas evinin bekçisinin korkunç durağanlığını bozarken uzakta ya da yakında bir horozun ötüşünü duyduğumda kendi kendime şöyle düşünürüm. En azından birimiz iyiyiz ve ani bir coşkuyla kendime gelirim. Geçen Kasım ayında bir akşam muhteşem bir gün batımı vardı. Güneş soğuk ve gri bir günün ardından batmadan hemen önce ufukta berrak bir tabakaya ulaştığında küçük bir derenin kaynağının bulunduğu bir çayırda yürüyordum. Sanki ışınlarındaki tek tanecikler bizmişiz gibi gölgelerimiz çayırın üzerinde doğuya doğru uzarken gün ışığı en yumuşak ve parlak haliyle kuru otlara ve karşı taraftaki ağaçların dallarına ve tepenin üzerindeki meşe çalılarının yapraklarına düştü. Bir an öncesinde hayal bile edemeyeceğimiz bir ışıktı ve hava o kadar ılık ve sakindi ki o çayırın cennetten hiçbir eksiği yoktu. Bu olayın bir daha tekrarlanmayacak istisnai bir olgu olmadığını ve sonsuza kadar sonsuz sayıdaki akşamlarda tekrar tekrar gerçekleşeceğini ve burada yürüyen son çocuğu bile neşelendirip rahatlatacağını düşündüğümüzde görkemi daha da artmıştı. Güneş hiçbir evin görünmediği ıssız bir çayırda da yalnız bir gök doğanın kanatlarından başka bir şeyi yaldızlayamadığı ya da sadece bir misk faresinin yuvasından gördüğü ve bataklığın ortasındaki siyah damarlı bir derenin çürümekte olan bir kütüğün etrafından yavaşça kıvrılarak akmaya başladığı yerde de kentlere hesapsızca sunduğu görkem ve ihtişamla belki de daha önce hiç batmadığı bir şekilde batar. Solmuş ot ve yaprakları altın rengine boyayan öyle parlak bir ışıkta, öyle yumuşak ve sakin bir parlaklıkla yürüdük ki, böylesi bir altın selde hiç yüzmemiş olduğumu düşündüm. Ne bir dalgalanma, ne de bir uğultusu yoktu. Tüm ormanların ve yamaçların batı tarafı, Ellison ovalarının sınırı gibi parlıyordu. Ve arkamızdaki güneş sanki akşam bizi eve götüren nazik bir çoban gibiydi. İşte böyle kutsal topraklara doğru boş boş gezeriz. Ta ki bir gün güneş hiç olmadığı kadar parlak ışıyana, belki de akıllarımızın ve kalplerimizin içine ışıyana ve sonbaharda bir derenin kenarına vurduğu gibi sıcak ve dingin ve altın sarısı ve büyük bir uyanış ışığıyla hayatlarımızı aydınlatana kadar. Son.